Ayrım 21.
Mektubumda gerçeği abartan ve gerekçesiz bir sabırsızlığın ifadesi olan bir şey yazdıysam sizlerden özür diliyorum. Yazdıklarım gerçeği yeterince açığa vurmuyorsa ve kardeşlikten daha az şeyle yetinecek kadar sabırlı olduğumu ifade edecek bir şey yazdıysam Tanrı'dan af diliyorum. Mektubumu güçlü bir inançla okuyacağınızı umuyorum. Diğer bir umudum, koşulların yakın gelecekte sizlerle entegrasyonun savunucusu ya da eşitlik mücadelesinin bir lideri olarak değil, meslek arkadaşı ve Hristiyan din kardeşi olarak bir araya gelmeme izin vermesi. Irkçı önyargıların kara bulutlarının yakın bir gelecekte dağılması, endişeli mensuplarımız arasındaki karşılıklı anlaşmazlıkların yoğun sesinin kalkması ve uzak olmayan bir gelecekte, sevginin ve kardeşliğin parıldayan yıldızlarının ışıltılı güzellikleriyle ulusumuzu aydınlatması dileğiyle, barış ve kardeşlik dilekleriyle Martin Luther King. Gandhi ve Alternatif Hareket teoride Satyagraha. Buradaki anlamı Gandhi'ci, şiddete dayanmayan direniş biçimi. Kelime anlamı ise gerçeğe ulaşma çabasıdır. Ç.N. Normlar. Johann Galtung. Gandhi kelimenin tam anlamıyla bir eylem adamıydı. Yaşam öykülerinde yeterince işlendiği gibi sadece felsefe yapmakla kalmıyor, tersine aktif, eylemli bir yaşam sürdürüyordu. Elinizdeki türden bir kitap, bu özelliğiyle bir eylemliliğin ifadesi olamaz. Ancak felsefe ile eylem arasında bir bağlantı vardır ve bu bağlantı olabildiğince açık bir biçimde aşağıda ortaya konmaya çalışılacaktır. Gandhi'nin savunduğu soyut tasarımlarla giriştiği somut eylemler arasında normlardan, önermelerden ve ahlaki buyruklardan oluşan bir katman düşünülebilir. Bunların tümü Satyagraha teorisini oluşturur. Diğer bir deyişle bunlar Satyagraha'yı söylem düzeyinde ifade ederken Satyagraha'nın pratiği onun maddeleşmiş biçimini oluşturur. Ancak bu söylemsel biçim yalnızca bir dizi felsefi düşünce ve betimleme değil, daha çok bir ahlaki önermeler manzumesidir. Aşağıdaki sayfalarda Gandhi'nin yazılarından olabildiği ölçüde kısa bir normlar ve alt normlar listesi çıkarılmaya çalışacaktır. Liste çatışmanın kendisini ifade ettiği üç farklı düzeyi esas almaktadır. Genel anlamda çatışma, çatışma süreci, çatışmanın çözümü. Okur aşağıdaki satırlarda içeriklerinin önemini vurgulamak üzere ünlem işaretli olarak yazılmış normlar ya da daha çok norm önerileri bulacaktır. 1. Gandhi'nin çatışma normları. Ne? 1. Hedefler ve çatışma. N1.1. Çatışma durumlarında harekete geç. N1.1.1. Şimdi davran. N1.1.2. Burada davran. N1.1.3. Kendi grubun için davran. N1.1.4. Çatışmadan etkilenenlerin onayıyla davran. N1.1.5. İnançların doğrultusunda davran. N1.2. Çatışmanın ne olduğunu kesin olarak belirle. N1.2.1. Hedeflerini açık biçimde ortaya koy. N1.2.2. Karşıtlarının hedeflerini anlamaya çalış. N1.2.3. Ortak ve uzlaştırılabilir hedefleri vurgula. N1.2.4. Çatışma açısından tayin edici olguları nesnel olarak belirle. N1.3. Çatışmaya olumlu yaklaş. N1.3.1. Çatışmanın olumlu yönlerini vurgula. N1.3.2. Çatışmayı karşıtınla karşılaşmanın bir vesilesi olarak düşün. N1.3.3. Çatışmayı toplumu yeniden şekillendirme fırsatı olarak düşün. N1.3.4. Çatışmayı kendini değiştirmenin bir fırsatı olarak düşün. 2. Çatışma süreci. N2.1. Çatışmalarda şiddet kullanma. N2.1.1. Yaralayıcı ya da zarar verici eylemlerden kaçın. N2.1.2. Yaralayıcı ya da zarar verici sözlerden kaçın. N2.1.3. yaralayıcı ya da zarar verici düşüncelerden kaçın. N2.1.4 Karşıtının malına zarar verme. N2.1.5 Şiddetin bile korkaklıktan daha iyi olduğunu unutma. N2.1.6 Kötülük yapana bile iyilik yap. N2.2 Hedefe, amaca uygun davran. N2.2.1 Çatışmaya daima yapıcı, ileriye götürücü bir unsur katmaya çalış. N2.2.2 Hedefleri açığa çıkarıcı mücadele biçimlerini kullan. N2.2.3 Gizli değil, açık davran. N2.2.4 Mücadeleyi esas hedefe yönelt. N2.3 Kötü ile işbirliğini reddet. N2.3.1 Kötülüğü körükleyen kurumlarla işbirliği yapma. N2.3.2 Kötülükten oluşan bir mevki ile işbirliği yapma. N2.3.3 Kötülük getiren eylemlere katılma. N2.3.4 Kötülüğe karşı çıkmayan kişilerle işbirliği yapma. N2.4 Fedakarlığa hazır ol. N2.4.1 Cezalandırılmaktan kaçınma. N2.4.2 Olağanüstü durumlarda yaşamını vermeye hazır ol. N2.5 Yapay cepheler oluşturmaktan kaçın. N2.5.1 Husumet ile karşıtını birbirlerinden ayırt etmesini bil. N2.5.2 Kişi ile statüsünü birbirinden ayırt etmeyi bil. N2.5.3 Karşıtınla ilişkini sürdür. N2.5.4 Kendini karşıtının yerinde hissetmeye çalış. N2.5.5 Tarafların ve tutumların belirlenmesinde katı olma. N2.6 Gereksiz taşkınlıktan kaçın. N2.6.1 Tavrına olabildiğince bağlı kal. N2.6.2 Kimseyi kışkırtma ve seni kışkırtmalarına izin verme. N2.6.3 Kimseyi aşağılama ve seni aşağılamalarına izin verme. N2.6.4 Çatışma hedeflerini genişletme. N2.6.5 En yumuşak çatışma biçimlerini kullan. 3. Çatışmanın çözümü. N3.1 Çatışmaları çözüme ulaştır. N3.1.1 Çatışma sürecini uzatma. N3.1.2 Karşıtınla daima pazarlık yolları ara. N3.1.3 Olumlu toplumsal değişimler için çaba harca. N3.1.4 İnsani değişimler için çaba harca. Kendinde, karşıtında. N3.2 Öze ilişkin olmayan şeyler üzerinde değil, öze ilişkin şeyler üzerinde ısrarlı ol. N3.2.1 Öze ilişkin sorunlar konusunda seninle pazarlık edilmesine izin verme. N3.2.2 Öze ilişkin olmayan sorunlarda uzlaşmaya hazır ol. N3.3 Kendini yanılabilir bir insan olarak gör. N3.3.1 Yanılabileceğini unutma. N3.3.2 Hatalarını açıkça kabul et. N3.3.3 Daima aynı fikri savunmanın önemli olmadığını bil. N3.4 Karşıtına karşı hoşgörülü ol. N3.4.1 Karşıtının zaaflarından yararlanma. N3.4.2 Karşıtını kendinden daha katı biçimde yargılama. N3.4.3 Karşıtının sana güvenmesini sağla. N3.5 Zorlama, ikna et. N3.5.1 Daima kabul edilebilecek çözümler ara. Kendin için, karşıtın için. N3.5.2 Karşıtını baskı altına alma. N3.5.3 Karşıtını inandığın düşünceye ikna et. Bu buyruklar listesini hazırlamak için bir taş ocağı işçisininkine benzer bir yöntem kullandım. Gandhi'nin düşüncelerini önce parçaladım, sonra da parçaları bir dizi önerme halinde sıraya koydum. Bu kusur belki Gandhi'nin de sık sık böyle davranmış olması gerçekliğiyle hoş görülebilir. Evet, Gandhi de kurallar koymayı ve önermeler hazırlamayı severdi. Zaten esas sorun benim yeniden yaptığım çevirimin ne derece isabetli olduğundan çok konuya ilişkin genel anlayış biçimimin Gandhi'ninkiyle ne ölçüde uyuştuğudur. Okuyucu Gandhi'nin eserlerini incelerken sunduğum buyrukların alıntılar değil, benim yorumlarım olduğunu, sadece normları vermekle yetinildiği için de zorunlu olarak kısa tutulduğunu ve Gandhi'nin anlatım zenginliğini aktarmadığını fark edecektir. Burada yazılanlar sadece onun felsefesine yaklaşım denemeleri olarak anlaşılmalı ve okuyucu söylenenlerin arkasında Gandhi'nin düşüncesini anlamaya çalışmalıdır. Öte yandan bunlar, insanın çatışmalı durumlarda yani hepimiz için ve her zaman, hatta bazen bilincinde olmasak bile, belki içsel ve dışsal davranışlarını sorgulamasına yarayabilecek normlardır. Bunların yardımıyla belki sadece karşıtlarımızda değil, kendimizde de bir takım eksiklikleri görebilir ve belki yeni düşüncelere ulaşabiliriz. Maalesef özgün metinleri incelemek her zaman mümkün değil. Özellikle de Gandhi gibi çok yazmış birinin metinlerini. Bazen özetlemeler gerekli olmaktadır. Şimdi normlara dönüp kısaca bunların ana mesajlarını özetlemeye çalışacağım. Tüm bu normların merkezinde çatışma ve çatışma sürecindeki tavır yer almaktadır. Çatışma sırasındaki tavır Gandhi'ye göre genel olarak sosyal davranışla, hatta insan davranışının bütünüyle eş tutulmalıdır. Hatta insanın iç dünyasına doğru bir adım daha atarak inanç, düşünce ve duygularına ulaşılabilir. Çünkü Gandhi'ye göre insan bilinçli olmakla yükümlüdür ve bilinçli insan her yerde, kendi içinde ve çevresinde çatışmaları fark edip algılayacaktır. Böyle bir algılama insan davranışının içsel ve dışsal bütün boyutları üzerinde etkili olacaktır. Bu noktada Gandhi, Batı'da çatışmanın görünüşleriyle ilgili yazı yazanların hepsinden daha farklı bir yaklaşım içindedir. Çatışma düşüncesinin ve buna denk düşen davranışın ne olumsuz olması, ne de nefret ve yıkıcılıkla dolu olması gerekir. Ayrıca olumsuz çatışma düşüncesinden uzaklaşılması, ideale dönüş, sürtüşmesiz bir duruma geçiş anlamına gelmez. Çatışmalar tamamen olumlu, sevgi yüklü ve diri bir ruhsal durumun ifadesi olabilir. Gandhi bu gerçekliği sürekli olarak vurgulamakta ve çatışmalara yaklaşım tarzıyla bu anlayışı her seferinde netleştirmektedir. Bu nedenle Gandhi'nin sosyal normları biçiminde bir başlık seçmek pekala mümkündü. Ancak bir batılı için isabetli bir seçim olmazdı. Çünkü bizim anlayışımızda vurgu hep çatışma üzerindedir. Normların ne ifade ettiği bu arada okuyucu açısından az çok anlaşılmış olmalıdır. Çatışma bir organizma gibidir. Doğar, olgunlaşır, zayıflar ve belki de sadece yeniden doğmak için yok olur. Satyagrahi'nin şiddet kullanmayan direniş eylemcisi Ç.N. Görevi çatışmayı beslemek, ona özen göstermek ve onu kullanmaktır. Onu boğmak, varlığından habersizmiş gibi davranmak değildir. Satyagrahi, İsa peygamberin de yaptığı gibi sevinçle çatışmanın içine dalmalıdır. Bu nedenle eyleme çağrı her şeyin üstündedir. Ancak Satyagrahi kendine özel bir misyon yükleyerek dünyayı dolaşıp insanlara ''Burada ilginç bir sorun var, bırakın da sizin için ben çözeyim.'' diyerek her çelişkiye burnunu sokmaya kalkmamalıdır. Bulunduğu yerden yola çıkmalı, sosyal ve kişisel konumuna göre davranmalıdır. Haksızlığa karşı derhal harekete geçilmeli, politik olarak uygun zamanın gelmesi beklenmemelidir ve esas olarak eylem yapılmalı, bildiri ve yazılarla yetinilmemelidir. Eyleme geçilmeli ve çevredeki olanaklar açığa çıkarılmalıdır. Dikkatleri önümüzde duran soruna yoğunlaştırmalı ve kendi grubumuz için eyleme geçmeliyiz. Eylem görevi ve eylem hakkı sosyal enerji olarak kendi grubumuz için harcanmalıdır. Ayrıca söz konusu kişilerle aynı kaderin paylaşıldığı kanıtlanmak zorundadır. Bu ise ancak onların yaşam koşullarını paylaşmakla ve eylemlerine fiilen katılmakla mümkündür. Gazetelere gönderilen açık mektuplarla yetinilerek değil. Eylemde iç dünyada dikkate alınmalıdır. Davranış gerçek inançtan kaynaklanmalıdır. Sosyal amaç aynı şekilde katılan kişinin de amacı olmalıdır. Öyle ki toplumsal değişim konusunda gösterilen çaba aynı zamanda kişisel gelişmenin aracı olmalıdır. Katılım derin bir inançtan gelmiyorsa cesaretle ortaya çıkma ve sorunu verimli bir sonuca ulaştırmak için gerekli olan fedakarlığı üzerine alma yetisi gösterilemez. Bu katı bir koşuldur. Buna karşılık Gandhi bir başka noktada uzlaşmacıdır. Kişinin her tür çatışmaya, her yerde ve her zaman girmesi gerekli değildir. Beklenen, şimdi ve burada tavır alınmasıdır. Bu ondan beklenebilecek asgari şeydir. Sarvodaya'da Halkın Gerçek Demokrasisi, Ç.N. Herkes oldukça aktif ancak tamamen otonomdur. Yani bireysel olarak karar verme hak ve görevine sahiptir ve ne aşırı aktif bir merkez ne de uyuşuk kenar bölgeler bulunmaktadır. Bir çatışmanın içine girilince ilk ödev çatışmanın ne olduğunu netleştirmektir. Gandhi'nin yazılarından ve eylemlerinden yola çıkarak bu sorunun dört önemli kuralından söz edilebilir. Kendi hedeflerimiz konusunda net olmak ve karşıtımızınkilerini anlamaya çaba göstermek. Davranışlarımızı hesaplanabilir kılmak, hedeflerimizi açık biçimde ifade etmek ve öze ilişkin olmaları kaydıyla hedeflerimiz konusunda ısrarlı olmak. Aynı şekilde karşıtımızın amacını anlamaya çalışmak da bir ödevdir. Hatta onun kendini anlayabildiğinden daha iyi anlamaya çalışmalıyız. Örneğin bir tartışmada karşıtına "Düşüncenizi şöyle mi anlamalıyım?" sorusunu sormak ve onun savunduğu tezi kendisinden daha net ortaya koymaya çalışmak tam da Gandhi'ci bir yaklaşımdır. Ancak böyle bir şey küstah bir tavırla yapılmamalıdır. İki tarafında hedeflerinin ve tasarımlarının gözden geçirildiği bu süreçte insanlık öğretisi Satyagrahi'ye dikkatini iki tarafın ortak hedeflerine yöneltmesini emreder. Ortak noktalar olarak ifade edilenler bazen çok beylik laflarmış gibi gelebilir. Ancak gene de tespit edilmeli ve varlıkları algılanmalıdır. Örneğin insanın hayatta kalıp maddi anlamda asgari de olsa insani bir yaşam sürmeyi, diğer insanlarla ve inandığı şeylerle uyum içinde yaşayabilmeyi ve asgari de olsa karar verme özgürlüğüne sahip olmayı istemesi gibi. Daha zor olan karşıtın hedefleriyle kendi hedeflerinin uzlaştırılabilir olup olmadığının tespitidir. Hatta iki tarafın hedefleri aynı olduğu halde olanakların sınırlılığı nedeniyle bunların ekonominin ilgi alanına giren mal ve hizmetlerde olduğu gibi uzlaştırılamadıkları bir durum bile söz konusu olabilir. Ekonomi ve ekonomi bilimi tam da bu sorunla malların kıtlığı sorunuyla uğraşır. Çatışmaya girmeye hazırsak ve tarafların kartları biliniyorsa hemen işin içine atlama isteği ortaya çıkabilir. Gandhi şüphesiz derhal davranma yolunu seçer. Ancak bunun için karşı taraftan yeterince olumlu bir yaklaşım bekler. Ağırlık çatışmanın çözümünden sonra belki ortaya çıkabilecek uzun vadeli, olumlu duruma verilmelidir. Çatışmaya girmek, karşıtına düşmanca bir tavır göstermek için değil, böyle bir şey belli ölçüde kaçınılmaz olsa da, tersine onu ilişki ve çatışma sürecindeki yapıcı davranış yoluyla daha iyi tanımak için bir şans olarak görünmelidir. Çatışmayı doğru kullanıldığında, daha iyi bir toplumsal ilişkilerin kurulması için yararlanılabilecek enerjinin açığa çıkma süreci olarak görmek çok önemlidir. Ayrıca bütün yoruculuğu ve zorluğuna rağmen çatışma sürecinin kişisel gelişme için bir şans olarak görülmesi de aynı derecede önemlidir. Burada Gandhi'nin çatışma teorisiyle insan psikolojisini tanıma konusundaki yeteneklerini gösterdiği eklenmelidir. Çatışma sürecindeki davranışlar ile ilgili incelemelerim ve kendi taraf olduğum çatışmalar sırasında sık sık insanların gözlerindeki şevki göremediğim ve çatışmayla birlikte ortaya çıkan gerilim, sinirlilik, fedakarlığa ve eyleme hazır olma halini algılayamadığım olmuştur. Çatışmalarda bizi can sıkıntısından kurtaracak bir gerginlik ve heyecan aradığımız ve çatışma bitince de tekrar can sıkıntısı hissettiğimizi nasıl da unuturuz? Gandhi bunu iyi bilmektedir. Onun konuyla ilgili yaklaşımını şöyle özetleyebiliriz. Ortaya çıkan bu enerjiyi toplumsal ve kişisel düzeyde olumlu bir biçimde kullanmalıyız. Heyecan ve gerginliğin pozitif kullanımı kendiliğinden olmaz. Korunması özen gösterilmesi ve insanlara başından itibaren çatışmaya olumlu bir yaklaşım olarak aşılanması gerekir. Böylece ilgili kişi çatışmayı sürdürmeye zihnen hazırlanmış ve deyim yerinde ise sosyal arenaya çıkmaya hazır hale gelmiştir. Sosyal arenada uyulması gereken 6 kural vardır. Birinci kural, ki herkesin Gandhi adıyla özdeştireceği bir kuraldır, şiddet kullanma. Bu elbette sadece fiziki şiddet kullanmaktan kaçınmayı değil, sözel, psikolojik şiddeti ve mülke karşı şiddeti de içerir. Bu noktaya ek olarak hemen tipik Gandhici iki sınırlama gelir. Korkaklık, çekingenlik. Şiddetten daha kötüdür ve şiddet kullanma sadece olumsuz davranışlardan kaçınmayı değil, olumlu davranmayı da gerektirir, hatta kötülük yapana karşı bile.